Ayrım 16. 1. Bölüm. 1930-1940 yıllarının belli başlı polemikleri. Sayfa 113. Bu yıllarda divan edebiyatı doğrudan doğruya tartışma gündemine getirilmiyor. Çünkü divan edebiyatının üstünden yarım asırdan daha fazla bir zaman geçmiştir. Kendisi bir bütün halinde ortalıkta yoktur. Daha çok bir takım kalıntılarıyla gündeme gelmektedir. Bunlarla onların yerini alan veya almak isteyen gerçeklikler arasındaki çatışmalar söz konusudur. Çağdaş Türk edebiyatı ile birlikte gelen bir takım yeni varoluşlar, kavramlar ve ölçüler de kendilerine belli bir alan açabilmek ve ayaklarını yere basabilmek için, en azından ayak yeri bulabilmek için kendileriyle ilgili ne varsa onlarla boy ölçüşmeye kalkıştıklarından, divan edebiyatının bir takım özellikleri gündeme gelmekte, eleştirilmekte, böylece de yeni kavramların yedeğinde bir tartışma zemini oluşturulmaktadır. Bu tartışma konuları yalnızca birkaç kişi arasında değil, neredeyse bütün yazar çizerlerin katılımıyla olmakta, çok renkli, birbirini hiç tutmayan gerekçelerin ve sonuçların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Söz gelimi, bir aruz hece tartışması birinci tip, bir klasik edebiyat kavramı ikinci tip tartışmalara birer örnektir. Aruz hece tartışması, divan edebiyatının bir unsuru olan aruzla, çağdaş Türk edebiyatının onun karşılığı olarak alınan hece arasında olmaktadır. Buna ölçü konulu polemik gözüyle bakılabilir. Sayfa 114. Klasik edebiyat da Avrupa'yı bir edebiyat kavramı olarak gündeme gelmekte, divan edebiyatının böyle bir ifadeyle anlatılıp anlatılamayacağı tartışılmaktadır. Çünkü klasik edebiyat, toplumun en yüksek değerde, gelecek çağlarda da örneklik yapabilecek üstün edebiyatı anlamına gelmektedir. Türk edebiyatı da kendi tarihi içinde böyle bir edebiyatının olup olmadığını araştırmaktadır. Divan edebiyatını sevenler onun klasik bir edebiyat olduğunu, sevmeyenler de olmadığını ileri sürmektedir. Bu polemikler birer yanlarıyla da divan edebiyatını ilgilendirdiği için bir divan edebiyatı tartışması haline dönüşmektedir. Doğrudan divan edebiyatı suçlamalarına ve savunmalarına geçmeden bazı kavramlar etrafında gelişen bu polemikleri araştırmaya ışık tutacağı için ayrı bir bölüm halinde veriyoruz. Bu bölümün odağında divan edebiyatı veya çağdaş Türk edebiyatının kendisi yoktur. Polemik konuları her edebiyatta söz konusu olabilecek genel kavramlardır. A. Milli Edebiyat. Bu kavramı Türk edebiyatına Genç Kalemler dergisi kazandırdı. Edebiyat-ı Cedide ve Fecr-i Atileri ileri bir Avrupa'yı tavır gösterince, özellikle dilde ve ölçüde divan edebiyatını aratmayacak biçimde aruz ve terkip yanlısı, konuda da Fransız edebiyatı benzeri bir edebiyat olunca konuşulan dili, hece ölçüsünü ve Türklerin kendilerine ait bir dünyayı kullanan edebiyat anlamına milli edebiyat gündeme gelmiş oldu. Milli edebiyata Fransızların Literatura Nationale'yi de kaynaklık etmiş olabilir. Aslında bunlar genç kalemlerden çok önce Namık Kemal'lerin ortaya koymaya çalıştıkları Avrupa'yı edebiyatın özellikleri arasında değişik biçimde yer almaktaydı. Şiir ve inşa makalesinde bizim tabii olan şiir ve inşamız taşra halkıyla İstanbul ahalisinin avamı beyninde hala durmaktadır gibi sözler bir nevi milli edebiyat kavramını ifade ediyordu. Dipnot 1. Ziya Paşa, Şiir ve İnşa makalesi. Sayfa 115. Namık Kemal'in edebiyatın rabıta-i milliyeye ait kıymetinden ise o kadar mahrumuz ki, dipnot 2 diye başlayan bir cümlesinde, edebiyatın milli bağı sağlaması gerektiği öne sürülüyor. Bu da bir bakıma milli edebiyatı anlatmaya çalışmak demektir. Dipnot 2, Namık Kemal, edebiyatımız hakkında bazı malumatı şamildir. Tasvir-i Efkar gazetesi N416 S16. Millet Arapça sözlüklerde şeriat ve din anlamına gelmektedir. Dipnot 3. Ahder-i Kebir millet maddesi. Ama o politik bir düzlemde ümmet kavramına rağmen kullanılışıyla ortaya çıkar. Namık Kemal'in nesli bunu ırki topluluk anlamına gelen Fransızcanın nation'un yerini tutacak şekilde kullanır. Bu Fransızca kelimeyi karşılayacak başka kelime bulunmadığı için böyle bir yola başvurulmuş da olabilir. Şöyle veya böyle, kavram Türk edebiyatı içinde Türklerin kendi bünyelerinden kaynaklanan edebiyatı ifade etmeye çalışır. 1930-1940 yıllarında önceleri Türkçülük, sonraları da daha farklı varoluşları da içine alabilecek biçimde inkılapçılık olarak beliren genel toplum hedefi, Türkçülük düşüncesinin gereği olarak milli edebiyat kavramını Osmanlı dönemine göre daha ileri bir seviyede ve devlet desteğinde gündeme getirir. Divan edebiyatının milli edebiyat olup olmadığı konusunda birbirine uymayan görüşler vardır. Bu farklılığın kaynağı da milli edebiyat kavramındaki anlaşılmazlıktır. Onu kimisi herhangi bir toplumun etkisi altında kalmamış edebiyat olarak düşünüyor. Mehmet Asım kendisiyle yapılan bir konuşmada, divan edebiyatı olsun, tanzimat edebiyatı olsun, tesir altında kalmış edebiyatlardır. Bu yüzden gayri milli addedilebilirler, diyor. Dipnot 4. N. Safa Coşkun. Milli bir edebiyat yaratabilir miyiz? S. 136. Sayfa 116. Necip Fazıl da Tanzimat edebiyatı için gayet sığ bir taklit sathını delemeyen edebiyat ifadesini kullanıyor. Dipnot 5. AG S 140. Bu iki örnekte gayrimilli edebiyat taklit eden edebiyattır. Dendiğine göre milli edebiyat taklit etmeyen edebiyat olacaktır. Onu milli kültüre yardımcı olan, onu besleyen bir edebiyat olarak düşünenler de vardır. Ancak burada bir de ümmet kültürü gündeme gelmekte, bu iki kültür birbiriyle ters olarak gösterilmektedir. Bu bağlamda milli kültürün karşısına bütün yabancı kültürler değil de özellikle ümmet kültürü çıkarıldığına göre milli edebiyat Avrupai bir edebiyat olarak düşünülebilir. Söz konusu edebiyatı belirleyen milli kültürü Hasan Ali, nasıl milli olabilir ki ümmet kültürü? Onda millet mefhumunu yutup eritmiştir, sözüyle açıklamaya çalışıyor. Dipnot 6. Hasan Ali Yücel. Türk Edebiyatına Toplu Bir Bakış. S. 150. Aynı kaynaktan alınan başka bir ifade de şudur. Milli kültüre yararı dokunmayan divan edebiyatı, divan edebiyatı milli kültür bakımından da çok kıymetsizdir. Çünkü o din ve ümmet kavramları yönünde benliğini, milliyetini unutmuştu. Dipnot 7, AG S 151, Dipnot 8, Fethi Seçkin, Divan Edebiyatının Dil Bakımından Kıymeti, Toplantı Dergisi, Ocak 1936, N 14, S 2. Milli edebiyata bu açıdan bakanlar, divan edebiyatını milli bir edebiyat saymıyorlar. Çünkü milli varlığı ümmet kavramının tam tersi olarak düşünüyorlar. Divan edebiyatının kaynağının ümmetle özdeş olması onu gayri milli yapıyor. Agah Sırrı Levent de hemen hemen aynı görüşü paylaşıyor. Eski Türk alemi Arap ve Fars kültürü içinde milli varlığını yok etmişti. Rağbet ve itibarı kendini inkar etmekte ve hayranı olduğu kültür aleminin şahsiyetine bürünmekte aradı. Dipnot 9. Agah Sırrı Levent, Eserler ve Şahsiyetler, S. 84. Milli edebiyatı böyle ortaya koyanlar, Türk edebiyatı içinde Osmanlı devrine ait bütün varoluşlara karşı çıkmış oluyorlar. Bu dönemdeki kaynaklanmayı Arap ve Fars gibi ümmet kültürünün taşıyıcılığını yapmaktan başka bir özelliği olmayan toplumlardan biliyorlar. Gerekçe olarak da en azından dil planında onların dillerinin Türkçe içinde bir müstevli gibi davrandığını kabul ediyorlar. Bu edebiyat hiçbir surette Türk olmayan bir edebiyattı. Her şeyden evvel konuştuğu dil Türk'ün dili değildi. Dipnot 10. Nisip Yağmur Dereli. İki Türlü Edebiyat. Doğuş Dergisi, Ocak 1936. N1 S2. Milli edebiyatın ne olduğu yolundaki bu tür bir çözüm ve bu çözümün hemen arkasından gelen divan edebiyatının milli bir edebiyat olamayacağı düşüncesi en azından divan edebiyatının bu bağlamda değerlendirilmesi bakımından politik bir yaklaşımdır. Çünkü milli edebiyat yalnızca Türk edebiyatı içinde geçerli olan bir kavram değildir. Onu bize öğreten Fransız edebiyatının da kendine göre bir milli edebiyatı vardır. Mesela 16. asırdaki Pleiade cereyanı zamanında Fransız edebiyatı bir nevi Nev Yunaniliğe benzer. Fransız zevkine yeni bir kuvvetli aşı yapmakta nam kazandıran Ronsard, J. Du Bellay ve arkadaşları Yunani şairler gibi şarabı, gülü, mehtabı terennüm ediyorlar. Dipnot 11. R.R. Halit Bahri Bey ile mülakat. Akademi Galatasaray Dergisi, Şubat 1932. N10, S10. Fransızlar kendi kullandıkları pek çok kelimenin İngilizce'de, Latince'de, Almanca'da kullanılmış olmasından bir rahatsızlık duymuyorlar. Öyleyse milli edebiyat, bir toplumun başka bir toplumla hiçbir alışveriş içinde olmadan doğrudan kendi malı olan bir edebiyat anlamına gelmeyebilir. Değişik zamanlarda, değişik etkilerle, tarih akışı içinde oluşan bir edebiyat olması akla daha yatkındır. Sayfa 118. Divan edebiyatı, saflığını kaybetmiş bir dille, Osmanlıca ile milli ruhumuza, milli zevkimize tamamen yabancı kalan şekiller. Bu kabil iddialar, dikkat edilirse, zamanımızı alakadar eden büyük siyasi temayüllerin tesiri altında görülür. Filhakika, milliyetçilik ve halkçılık gibi bugünkü siyasi varlığımızı temellendiren hadiseleri izah eden cereyanlar ve onların geçirdikleri merhaleleri takip eden bir kimse, bu kabil iddia ve fikirlerin ilmi muhitlere kadar nüfuz eden sosyal, politik kanaatların edebiyatçılar tarafından kendi sahalarına teşmilinden ibaret olduğunu anlar. Dipnot 12. Ahmet Kutsi Tecer, Halk Edebiyatı ve Folklor, Kalem Dergisi, Mayıs 1938, N3, S99. Ahmet Kutsi, bu tür iddiaların demagojik neşriyat dediği basında yer aldığını da ekliyor. Ahmet Kutsi o dönemde milliyetçilik ve halkçılık gibi politik bir takım kavramların milli muhitlere kadar girdiğini, her şeyde bu tür politik tavırların gözlendiğini, dolayısıyla da edebiyatta da onların etkisiyle divan edebiyatının milli bir edebiyat kabul edilmediğini ifade ediyor. Bu düşünce 1930-1940 yıllarında her şeye baskın çıkan politik yapının politik bir düzeyde ortaya çıkışıdır. Divan edebiyatının Tanzimat edebiyatı ile birlikte gayri milli bulan Mehmet Asım, bu düşüncesinin ancak kendi dönemleri için geçerli olabileceğini ifade etmese de olaya tersinden yaklaşarak, fakat o zamana göre millidirler, bu bir zaman meselesidir, diyor. Dipnot 13. Ne Safa Coşkun. Milli bir edebiyat yaratabilir miyiz? S136. Böylece olaya dışından baktığını açıkça belirtiyor. Politik bakış bir nevi dışından bakıştır. Öyleyse kendi döneminin genel geçer bakış açısına uyduğunu belirten Mehmet Asım, dönemin politik bir yaklaşım içinde olduğunu da tespit ettiğimize göre aynı yaklaşım içinde bulunmuş oluyor. Sayfa 119. Hasan Ali, Türk Edebiyatı Tarihi ile ilgili kitabında bu yaklaşımın etkisindedir. Çünkü kitap öğrencilere rehber olarak kaleme alınmıştır. Osmanlı'dan gelenleri bir tarafa atarak her şeyi Avrupa'dan alan, bunların topluma yerleşmesi için gerekli önlemleri de alan bu dönemde, Osmanlı'nın edebi varoluşlarının da aynı politik tavırla eleştirileceği açıktır. Divan edebiyatının milli bir edebiyat olamayacağının temelinde bu mantık vardır. Yakup Kadri, Cumhuriyet sonrası Türk edebiyatında mistik eğilimlerin yanında inkılap edebiyatının oluşmasına katkılarda bulunmuş birisi olarak olaya daha hususi bir noktadan bakar. O, milli bir edebiyat değildir ama bizim milli fikir hayatımızda bir hadisedir ve onun edebi tenkit sahasında hiç değilse bir antitez olarak yaşamasına ihtiyaç vardır. Dipnot 14. Yakup Kadri Kara Osmanoğlu, Enderun Şairleri ve Halk Edebiyatı, Kadro Dergisi, Ekim 1932, N10, S27. Yani divan edebiyatı milli bir edebiyat değil. Yalnızca milli edebiyatın tarihi içinde onun daha iyi anlaşılmasını sağlayan bir unsurdur. Beyazı daha beyaz göstermek için koyu renkli bir fon üzerine yerleştirmede fonun görevi gibi bir şey. Milli bir edebiyatı anlatmak için divan edebiyatı gibi olmayan edebiyattır denecektir. Divan edebiyatı ile ilgili geniş bir çalışması bulunan Agah Sırrı, dipnot 15, Agah Sırrı Levent, Divan Edebiyatı, milli edebiyat kavramı için eskilik, yenilik ve mevzuda yerlilik, yabancılık ayrımlarını bir ölçü olarak kabullenmez. Ona göre önemli olan, mensup olduğu milletin ruhunu, zevkini ifade etmesidir. Dipnot 16. Ne Sefa Coşkun. Milli bir edebiyat yaratabilir miyiz? S34. Bu ruh ve zevk kavramları, o toplumun hayata bakışı, yorumlayışı, inançları anlamında olmalıdır. Milli edebiyatı bu anlamda kabullenmek, onun sınırlarını da geniş tutmak demektir. Ama ona göre divan edebiyatı bu sınırların içinde kalmaz. Çünkü Türkler, İslam uygarlığı içindeyken milli varlıklarını yitirmişlerdir. Dipnot 17. Agah Sırrı Levent, Eserler ve Şahsiyetler, S84. Düşünün, dili yabancı dillerin tesiri altında orijinalliğini kaybetmiş, veznini, şeklini, hatta fikirlerini, telakkilerini, imajlarını yabancı edebiyatlardan almış olan edebiyata milli edebiyat nasıl denir? Dipnot 18. Ne Sefa Coşkun. Milli bir edebiyat yaratabilir miyiz? S38. Sayfa 120. Milli edebiyat konulu soruşturmaya katılan Halit Fahri de Agah Sırrı gibi Türk ruhuna dikkat eder. Divan edebiyatında böyle olmakla beraber, hatta edebiyatta dahi tamamen Türk ruhunu aksettiren parçalar yok değildir, der. Dipnot 19. AG S102. Hepsinde olmasa bile hiç olmazsa bazılarında olduğunu kabul eder. Başka bir mülakatta kendisine yöneltilen divan edebiyatının İran'ı taklit ile Edebiyat-ı Cedide'nin Fransız edebiyatını taklidi arasında bir fark var mıdır sorusuna verdiği cevapta, İran'ı güçlü bir edebiyat kültürü olduğu için taklit ettiğimizi, bunun tabii olduğunu söyler. Dipnot 20. RR Halit Fahri Bey'le mülakat. Akademi Galatasaray Dergisi. Şubat 1932. N10 S10. Divan edebiyatındaki ruh ve zevkin bize ait olmadığının ileri sürülmesinde milli edebiyat polemiğine katılanların öncelikle doğu mu batı mı gibi bir tercih yaptıkları, düşüncelerini de bu tercihlerinin yedeğinde verdikleri izlenimi vardır. Batıyı tercih edenler divan edebiyatını milli edebiyat saymazlar. Türk ruhunun bütün sıcaklığını sayfaları arasında daima teneffüs etmek mümkün olan ve en geniş halk tabakalarından en münevver kitlelere kadar her yaşta, her seviyede ve her zevkte herkese hitap ve tesir etmek kabiliyetini hiçbir zaman kaybetmeyen bu şaheser, dipnot 21. Abdülkadir Karahan, Fuzuli'nin Hadikatüs Süedası, Türklük Dergisi, Ekim 1939, N7, S28. Karahan bu sözleri Fuzuli'nin İslam şehidi Hazreti Hüseyin'in şehadeti dolayısıyla kaleme aldığı kitabı için kullanıyor. Bu konu Türklerden birinin başından geçmiyor ama aynı inanç çatısı altında bulundukları için Türkleri doğrudan ilgilendiriyor. Bu eserde tesadüf edilen Türk ruhunu bu noktada anlamak mümkündür.